Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İkinci lem'a Bismillahirrahmanirrahim. İznâda rabbehu enni messeniyeddurru ve ente erhamur rahimin. Sabır kahramanı Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın şu münacatı hem mücerrep hem tesirlidir. Fakat ayetten iktibas suretinde bizler münacatımızda Rabbi inni messeniyeddurru ve ente erhamur rahimin demeliyiz. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan olaylardan birisi peygamber kıssaları. Peygamberlerin hayatlarında başlarına gelen olayların Kur'an-ı Kerim'de anlatılması kıyamete kadar ümmeti Muhammed'e ve insanlığa bir ibret, bir derstir, bir hikmettir. Dolayısıyla onları tarihi birer olaymış gibi, birer haşa masal ve hikayeymiş gibi dinlemek bir Müslümana yakışmaz. Her Müslüman, her peygamberin her olayından mutlaka ya şahsına, ya ailesine, ya topluma, ya devlete, ya millete mutlaka bir açıdan, belki birçok açıdan faydası, maslahat ve hikmeti vardır. Dolayısıyla Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın başına gelen bu hastalıktan da Müslümanların alması gereken vazifeler ve görevleri var. Mesela diyelim burada Hazreti Eyüp Aleyhisselam'a sabır kahramanı diyor Üstad Hazretleri. Diyelim bir başka peygamber, özellikle asrımızın gençlerinin örnek alması için çok önemli bir rol model olan Hazreti Yusuf Aleyhisselam. O da iffet ve namus kahramanıdır. Her Müslüman, genç ihtiyar fark etmez, böyle bir günahla karşı karşıya kaldığında Hazreti Yusuf Aleyhisselam örnek alması gerekiyor. Yusuf Aleyhisselam bulunduğu konumdan daha zor bir konumda bulunması bir başka Müslümanın mümkün değil. Bulunması gereken en zor şartlarda olmasına rağmen hem köle pozisyonunda hem kap kitlenmiş hem vesaire vesaire. Olayların bütün yönlerle incelendiğinde gerçekten içinden çıkılmaz, son derece zor şartlarda Cenab-ı Hak Hazreti Yusuf Aleyhisselam burhanı görerek Cenab-ı Hak onu muhafaza etmiş. Tabi Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kendi özgür iradesini kullanarak. Dolayısıyla Hazreti Eyüp Aleyhisselam da burada Hazreti Eyüp Aleyhisselam da içinde bulunduğu şartlar gerçekten çok zor. Yani bir Müslümanın başına gelebilecek en zor ve en sıkıntılı durum belki dünyada çok az insanın başına gelir. Ama Eyüp Aleyhisselam bu zor şartlara rağmen sabır göstererek sabır kahramanı olmuş. Öyleyse her Müslüman, her peygamberin her halini ve her tavrını kendine veya çevresine mutlaka örnek olacak bir rol model olarak görmeli. Dolayısıyla peygamber kıssaları kıyamete kadar bütün müminler, Müslümanlar ve hatta insanlık için bir örnek, bir ibret, bir derstir. Şimdi sabır kahramanı Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın şu münacatı, duası. Allah Hazreti Eyüp Aleyhisselam'a ve diğer peygamberlere dua ettirerek ya da o peygamberler dua ederek de insanlara örnek oluyorlar. Yani nasıl dua edilir? Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun dualar nasıl olur? Hangi durumlarda hangi dualar yapılır? Bunların da bize usulünü ve duanın yapılış şeklini öğretmiş oluyorlar. Şimdi hem mücerrep hem tesirlidir demesini üstadımız diyor ki nasıl ki diyor bir insan diyor birisinin kapısını çaldığında onun diyor sevdiği birisinin ismiyle çalması o kapının açılmasına bir vesiledir. Ben de diyor Abdülkadir Geylani'nin duasıyla ey Rabbim senin rahmet kapını çalıyorum diye öyle dua ediyor. Ünadi diye. Tabiri caizse biz de Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın bu duası hem mücerrep yani tecrübe edilmiş ve gerçekten bu duadan sonra Cenab-ı Hak ona şifa vermiş. Hem de tesirli. Bu sadece ona has bir dua değil. Eğer bu duayı diğer müminler de bulundukları maddi manevi musibetlerde, sıkıntılarda dua ederlerse inşallah Cenab-ı Hak onların o duasını da kabul buyuruyor. Çünkü hem bir peygamberin duası hem bir ayet. Dolayısıyla bir peygamber duasıyla dua ediliyor hem de Allah'ın kelamı olmuş bir ayet ile dua etmiş oluyor. Bu da onun tesirini gösteriyor. Bu vesileyle özellikle hem kendime hem de bu sohbeti dinleyen kardeşlerimize bir tavsiye niteliğinde Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ı öven, metheden çok dualar var. Hani insan arz eder ki bu Kur'an'daki duaların hepsi bir araya toplansaydı. Ben de o duaların hepsini kendi duam şeklinde çevirseydi. Ben dua ediyorum. Ben Allah'ı övüyorum. Ben methediyorum diye. Öyle ne güzel olurdu değil mi? İnsanın gönlünden geçer. Kur'an'ın baştan sona her suresinde. İşte Münacatul Kur'an duası Cevşenül Kebir'de Hizb-ı Kayık'ta bulunan Münacatul Kur'an duası Fatiha suresinden itibaren Nas suresine kadar 114 surede seçilmiş bazı dua ayetleri, Allah'a öven, metheden ayetlerle bir dua şekline getirilmiş, münacat haline. İnşallah fırsat bulan kardeşlerimiz hiç olmazsa haftada bir, ayda bir o duayı okurlarsa Kur'an'ın bir dua özetini Allah'a takdim etmiş olurlar. Böylece hem Allah'ın övülmesi, hem Allah'ın öğrettiği duaların okunması, hem de peygamberlerin dualarının okunması şeklinde mükemmel bir dua koleksiyonu, dua buketi sunulmuş olur Cenab-ı Hakk'a. İşte biz de diyor, madem Eyüp Aleyhisselam'ın bu münacatı hem tecrübe edilmiş hem de tesirlidir, öyleyse ayetten iktibas suretinde hani اِذْ نَادَى رَبَّهُ o Rabbine dua ettiği zaman, şöyle dua ettiği zamanı hatırla sen. Bize Allahu Teala bir olayı anlatıyor, aktarıyor. Eyüp Aleyhisselam'ın içinde bulunduğu o maddi zor şartlarda, hastalıklarda yaptığı bir dua. Ama onun yaptığı duayı bize aktarıyor. O ne dedi? Enni, o dedi ki messeniye durur, zarar bana dokundu. Şimdi bu kalıbı değiştiriyoruz. Kendi kalbimize döküyoruz duayı. Doğrudan o Rabbine dua ettik kısmını kaldırıyoruz. Rabbi, doğrudan ben, ey Rabbim. Orada Rabbehu idi, değil mi? O Rabbine dua ediyor. Burada biz doğrudan o dua, o Kur'an'daki o ayetin duasını Rabbi inni messeniye dur ve ente erhamur rahimin. Doğrudan kendi kalbimizde, kendi duamıza çevirmiş oluyoruz. Buna iktibas deniyor. Ayetten iktibas suretinde dua etmek. İşte az önce bahsettiğim Münacatul Kur'an baştan sona bu şekilde iktibas ederek bir dua buketi haline getirilmiş elhamdülillah. Demek ki biz de Eyüp Aleyhisselam bu duasını Rabbi inni messeniye durru ve ente erhamur rahimin diye dua etmeliyiz. Ve edelim inşallah. Şimdi Üstad Hazretlerinin hedef ve gayesi bu ayetten alınacak dersler, ibretler ve dolayısıyla Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın o bulunduğu halden almamız gereken dersler. Dolayısıyla tarih kitaplarına girmiş detaylara pek yer vermez üstadımız. Ama kısaca içinde bulunduğu hastalığın konumunu anlatmak bakımından ve o hastalıktan sonra alacağımız derslere dikkat çekmek açısından özetliyor. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın meşhur kıssasının hulasası şudur ki, hani tarihi olaylara çok fazla girmiyor. Özet olarak bize sunuyor. Pek çok yara bere içinde hastalığın şiddetini ve dehşetini anlatıyor. Pek çok yara bere içinde. Epey müddet kaldığı halde, bu da kısa bir dönem değil, uzun bir zaman. Değişik rivayetler var. 7 sene, 9 sene, 10 sene, 15 sene. Ya bir sene olsun yani. Değil mi? Uzun müddet, pek çok yara bere içinde, epey müddet kaldığı halde o azim, o hastalığın azim mükafatını düşünerek kemali sabırla tahammül edip kalmış. Her kelime bize bir ders veriyor. O hastalığın azim mükafatını düşünerek. Çünkü hastalık bir bela, bir musibet, bir sıkıntı ise neticesinde bir mükafat olmalı. Değil mi? Buradan şu dersi aldık. Allah bir kuluna hangi sıkıntıyı verirse versin, mutlaka mükafat için vermiştir. Çok güzel. Ama mükafat kişiye göre değişiyor. Bazıları hastalığım şifa bulsun der. Bazıları günahlarıma kefaret olsun der. Bazıları ileride başka belalar, musibetler gelmesin diye düşünür. Açık. Mükafatın önü açık. Herkes gönlünden geçirdiğini isteyebilir. Bazıları ya kabir hayatım daha güzel olsun der. Bazıları cennetteki makam ve mertebem yükselsin der. Bazıları bazı Allah'ın kullarına şefaat belki hakkı doğar bu ağır hastalığın neticesinde mükafat. Ama azim mükafat değildir. Hepsi mükafattır ama azim mükafat Allah'ın rızasıdır. Madem Allah bir kuluna bela musibet vermekle ve o bela musibeti Allah'tan bilerek sabretmek, şükretmekle razı olacak, mesele bitmiştir. Onu düşünerek diyor, azim mükafatı düşünerek, ne kadar güzel bir cümle. Kemali sabırla tahammül edip kalmış. Bakın dikkat edin, burada sabır demedi sadece. Kemali sabır dedi. Çünkü sabrın kemali sadece hastalığa sabretmek değildir. İbadetleri yapabildiğin ölçüde yapmak sabrın birinci kuralı. Valla biraz rahatsızım, namazları kılamıyorum. Olur mu öyle şey? Yattığın yerden kılacaksın. Bak, ibadetleri terk et. Haramlara giremezsin. Maasiye karşı sabır. Günahlardan uzak duracaksın. Adam hasta yatıyor, biraz da felç ama karşısındaki ekranda haram işliyor. Gözleri haram işliyor. Yattığı yerden Allah günahlarını yıkasın diye hastalık vermiş ama hala günah çukurunu açık tutuyor mesela. Kulağıyla gıybet dinliyor. Diliyle gıybet yapıyor. Bak, demek ki sabrın ikinci kemali tabiri caizse bütün günahlardan uzak durmak. İbadetler tamam. Günahlar uzak durmak tamam. Bir de bu hastalıklardan sadece sabretmek değil, bir de şükretmek. Onun için Hastalar Risalesi'nde Üstad Bedir Hazretleri, ey hasta diyor, sabret, belki şükret. Aksine sabır tek başına yetmez. Bir de diyor şükret. Çünkü hastalığın gelmesinin binlerce hikmeti var. O ileride açıklanacak. Dolayısıyla sabrın kemaliyle, kemali sabırla tahammül edip kalmış. Bunları da biz inşallah hasbel beşer insanız. Ya kendimiz, ya ailemizin efradından bazılar, ya dostlarımız, ya tanıdık tanımadık insanlar hastalıktan her zaman muhakkak bir şekilde muhatap oluyoruz. Bu özelliklerle inşallah sürekli alemimizi canlı tutarsak o tür hastalıklar bizi vurduğunda yıkılmayız, sarsılmayız. Yani bunları sürekli gündemde tutmanın bir hikmeti, bir özelliği, insana bazen ağır gelen bela ve musibetler, hastalıklar kulağına fısıldanabilir. Kardeşim kanser olmuşsun diye kulağına bir doktor fısıldayabilir. O anda sarsılmaman için çok kuvvetli bir desteğe, manevi bir motivasyona ihtiyacın var. O da nedir? Her an ölecekmişsin gibi, her an en ağır hastalığı sana haber vereceklermiş gibi hazır olmak, idmanlı, eğitimli değil mi? Olmak gerekiyor. Allah 2 ay 3 ay sonra bir imtihan var, çalışalım değil de bugün imtihan var gibi hazır olmak tabiri caizse ve bugün başımıza gelecek. Onun için bu manaları sürekli alemimizde canlı tutmak bizi ciddi anlamda bela ve musibetler karşısında sarılmaktan koruyacaktır. Onun için Peygamberimiz demiş, Es-sabr inde sadmetil ule. Sabır ilk musibet, ilk vurduğunda gösterdiğindir. Adam mesela evladına başına şu geldi diyor, bağırıyor, çağırıyor, depiniyor. Sonra diyor ki ne yapalım diyor, vardır bir hayır. Ama işte o ilk diyeceğin, ilk vurduğunda diyecektin onu. Yani bir gün sonra, 6 ay sonra, 1 sene sonra, 10 sene sonra da demek de bir fazilettir ama onu ilk vurduğunda diyebilmek esas yiğitlik yani. Onun için sürekli hazır olmak lazım ki onlara karşı o zaman kuvvetimiz yerinde olsun, dayanabilelim. Peki, tahammül edip kaldı. Pek çok yaraber içinde uzun müddet kaldığı halde o hastanın azim mükafatını düşünerek kemali sabırla tahammül ettiği sonra yaralarından tevellüt eden kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman zikir ve marifeti ilahinin mahalleri olan kalp ve lisanına iliştikleri için o vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle. Kendi istirahatı için değil, belki ubudiyeti ilahi için demiş. Ya Rab, zarar bana dokundu, lisanen zikrime, kalben ubudiyetime halel veriyor. Aa, ne kadar mükemmel bir tahlil. Yaralarından tevellüt eden kurtlar. Tabi peygamberlerin tebliğ görevleri olduğu için insanların tiksineceği bir ortamda olmalar düşünülemez. Onlarda bulunması gereken şeyler, özelliklerden bir tanesi de bedensel ve ruhsal arızalardan, insanların tiksineceği durumlardan uzak durmaları. Onların bir özelliği de bu. Dolayısıyla biz bunu mikropların, kurtçukların bütün bedenini sarması şeklinde anlıyoruz. Evet, bedeninde yaralar var ama zahiren diyor ki bütün bedenini sarmış diyor doktor. Allah Allah, neremize sarmış diyoruz değil mi? Ha, bütün bedenini sarmış demek, bütün hücrelerine, bütün atomlara tabiri caizse hastalık girmiş, vücudunu ne yapmış? Sarmış. Hastalığın girmediği bir yer yok. Tamamen felç olmuş gibi. Bütün organlar tabiri caizse çalışmıyor. Nere çalışıyor sadece? Sadece şuuru ve bilinci kapanmıyor. Ona kalp diyor üstadımız. İki, bir de dili. Demek ki insanın iki şeye ihtiyacı var. Bir, iman, iki, ameli salih değil mi? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ayetlerde اِلَّلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا iman edenler ve amilus salihat ve salih amel işleyenler. İkisini yapan bir adam varoluş gayesini gerçekleştirmiş oluyor. Yani benim varlığımın gayesi neydi? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ben insan, cinleri ve insanları اِلَّا لِيَعْبُدُونَ beni tanısınlar ve ibadet etsinler diye yarattım. Demek ki insanın varlığının gayesi iman ve ibadet. Şu halde Hazreti Eyüp Aleyhisselam da imanının, şuurunun, bilincinin yerinde kalben Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olmasının huzuru tam, huzur daimi de tamam iman. Bir de ibadet, salih amel vücudunda başka çalışan yer olmadığı için sorumluluk alanı sadece dil olduğundan dille de zikrin tesbihini yapıyor, ibadetini yapıyor. Onun için zarar bana dokundu demiyor. Onun için kemali sabırla tahammül edip kalıyor. Ama ne zaman ki o hastalıklar kalbine ve lisanına ilişti ve şuurunu kapatıp diliyle zikrine engel olmaya başladı, işte o zaman zarar bana dokundu diyor. Öncekiler bedenine dokunmuştu. Sonraki kendine dokundu. Ha, çok harika bir şey bu. Ben eskiden çok merak ederdim. Ta invatip yıllarında, ortaokul yıllarında ailemizin, çevremizin, bir de invatip okumamızın verdiği bir şeyle bunlarla iç içeyiz. Arapça öğreniyoruz. Ayetleri okuyoruz. Hocalarımız tefsir dersleri veriyorlar. Fıkıh dersleri veriyorlar. İçimizde o eğitim almış hocalarımız da var. Burada Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın bana zarar dokundu demesi çok garibime giderdi. Hocalarımız da elinden geldiği kadar anlatmaya çalışırlardı. Fakat bunu okuyunca bu meseleyi daha iyi anladım. Risale-i Nur okuyunca. Zarar bana dokundu. Nasıl üstad izah ediyor? Kurtlar kalbine ve diline eriştiği zaman zikir ve marifeti ilahinin mahalleri olan kalp ve lisanına eriştikleri için kalbine erişmesi onun şuurunu kapatıyor, bilincini kapatıyor, bilinci gidiyor. Koma mı diyorlar şu anda? Komaya giriyor, uyanıyor, komaya girmiş. Ve diline de zikrine engel olduğu için o zaman diyor ki ya Rabbi benim varoluş gayem gerçekleşmiyor. Onun için diyor, ne diyor? Vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle. Kulluk vazifesine zarar gelir düşüncesiyle kendi istirahatı için değil, ne kadar üzerinde bunu saatlerce düşünsek, ibret hazinesi, ibret definesi, kendi istirahatı için değil. Ya? Yani için? Belki ubudiyeti ilahiye için demiş. Bu ubudiyeti ilahi iki anlamda anlıyoruz. Bir, Allah'a olan ubudiyetin engel olmasın, ibadetim devam etsin ya Rabbi. Bir de dua etmenin kendi ibadet zaten. Allah şu anda hastalığım için şifa etme zamanı geldi. Şifa isteme zamanı geldi. Değil mi? Dua neydi? Dua aslında bazı belalar, bazı musibetler duanın vaktiydi. Dolayısıyla ben Rabbim şu anda kalbime ve dilime iliştiği için artık ibadetim engel olduğundan dolayısıyla şifa isteme zamanı geldi. Ben Rabbimden şifa dilerim. Ama şifa ihsan eder ama şifa ihsan etmez. Yine şifaya bağlamıyor meseleyi. Dolayısıyla ubudiyet ilahi için yani dua etmek ibadeti için. Dua etme ibadeti yerine gelsin diye. De anlaşılabilir ikinci iman olarak. Ne demiş? Ya Rab zarar bana dokundu. Lisanen zikrime, kalben ubudiyetime zarar veriyor. Hani çok orijinal bir örnek olduğu için bu anlaşılmasına faydası olur diye bunu da terennüm edelim. Diyelim bir insan araba kullanıyor. Bir yerde bir şekilde bir yere bir arkadaşla hafif şey yaptılar, vurdular. Hemen iner inmez sende bir şey yok ya, bende bir şey yok. Arabada olsa önemli değil, değil mi? Yani niye sen başka, araba başka? Evet. Araba başka, ben başka. Onun için arabam diyoruz, değil mi? Ben demiyoruz. Demek ki bizim içimizdeki ruh beden arabasını kullanıyor. Arabaya bazı zararlar olsa da önemli değil diyor. Ruha zarar olmasın da. Ama ne zaman ruha zarar oldu, o zaman zarar bana dokundu diyor. Çok güzel, harika. Evet, tabi bu çocuklarımızın eğitimi, manevi terbiyeleri, istikbal endişesi, kendimiz, malımız, mülkümüz, eşimiz, dostumuz, akrabamız, insanlara bakarken bakış açımız. Benim babam semer ustası. Her ağaca bundan palan ağacı çıkar mı diye bakardı. Onun aleminde ağaç palan ağacı olur mu olmaz mı diye bakıyor. Peki elma yetiştiren, meyve yetiştiren bir adam ağaçlara bakarken diye de bakıyor. Bundan hangi meyveyi alırım diye bakacak, değil mi? Şimdi biz insanlara bakarken nasıl bakacağız? Ya. Acaba bu insanın yaptıkları buna mı dokunuyor? Malına, mülküne mi dokunuyor? Malına, mülküne zarar gelen insanlara bakış açımız ile ruhuna zarar gelen insanlara bakış açımız aynı mı? Çok müthiş bir ifade. Zarar bana dokundu, zarar oğluma dokundu, zarar kızıma, zarar kardeşime, zarar anneme, zarar babama. Ya. Bunu da ifade edeyim. Yani mahallede bir insan açlıktan ölmüş deseler, bütün mahalleli seferber oluyor. Ha nasıl olur ya, bir adam açtı. Ya nasıl haberimiz olmaz? Ha, mahallede bir adam, bir delikanlı ateisti, geçen öldü dediğimizde ne kadar üzülüyoruz. Ölmüş ki. Halbuki biri kısa dünya hayatını tabiri caizse mahvetti. Kısa dünya hayatından mahrum kaldı. Ha, ötekisi ebedi hayatından mahrum kaldı. Yani bedenen maddi ihtiyacını karşılayamadığı için mahallede kendimi sorumlu tutarken ruhen manevi ihtiyacını karşılayamayan o delikanlı kardeşimizden biz sorumlu değil miyiz ya? Herkes kendi çapında, kendi imkanlar ölçüsünde manevi sorumlu. O sadece annesi babası değil, sadece kardeşleri değil. Sadece kendisi değil ya. Çünkü zarar ona dokunmuş. Çok önemli bir cümle. Peki, madem ubudiyeti ilahi için o duayı yaptı, Ya Rabbi benim ibadetlerime engel oluyor, zikrime, tesbihime, sana olan imanımın devamına engel oluyor. Evet, Cenab-ı Hak o halis, işte böyle bir dua halistir. Dünya bir menfaat değil, bir beklenti değil, tamamen Allah rızası için Allah'a olan ibadetin engel olmasın diye. Öyleyse halis, safi, garazsız, lillah için o münacatı gayet harika bir surette kabul etmiş. Kemali afiyetini ihsan edip envai merhametine mazhar eylemiş. Şimdi işin özeti bu. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın hayatının hülasası, bu kıssanın, hastalıkla ilgili kıssanın özeti bu. Cenab-ı Hak daha sonra bu duasından sonra o duayı kabul ediyor ama Dikkat ederseniz gayet harika bir surette kabul etmiş diyor. Ona gençlik sıhhatini, gençlik halini lütfetmiş Cenab-ı Hak. Harika. Birden şifa veriyor. Bir de kemale afiyetini ihsan etmiş. Her açıdan şifa vermiş. Maşallah. Envai merhametine mazhar eylemiş. Cenab-ı Hak da inşallah bu Eyüp Aleyhisselam'ın duası hürmetine bizim maddi ve manevi hastalıklarımıza ama öncelikle manevi hastalıklarımıza ne yapsın? Harika bir surette kabul buyursun. Kemal afiyetini ihsan eylesin ve envai merhametine mazhar kılsın. Amin. Diyelim mi? Amin. Onun maddi hastalıklarına Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu ikram ve ihsanı biz ya Rabbi öncelikle manevi hastalıklarımıza tabi ve maddi hastalıklarımıza bu dua hürmetine sen de buradaki kemali afiyetini, envai merhametini ve harika bir surette kabulünü nasip eyle. Şimdi bugün birinci nükteden biraz okumaya çalışalım. İşte bu lemada 5 nükte var. Şimdi Eyüp Aleyhisselam'ın bu özet olarak sunulan kıssasının bizim hayatımızla bir mukayesesi söz konusu. Bir mukayesede bulunacak. Acaba Eyüp Aleyhisselam mı daha hasta yoksa biz mi daha hastayız? Onun hastalığı mı daha tehlikeli yoksa bizim hastalıklarımız mı daha tehlikeli? Muhteşem bir manzara, mukayese ve muhakeme. Birinci nükte. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili. Neydi onun zahir hastalık dediği? Bedensel hastalıkları. Onun zahiri hastalıkları mukabili. Maddi hastalık diyoruz biz buna bugün. Maddi hastalıklar. Gözümüze, kulağımıza, işte beynimize, karaciğerimize, neyse yani. Bütün ayaklarımıza, dizlerimize, herkesin bedeninin her tarafına veya bir tarafına gelen bütün hastalıklara maddi hastalıklar diyoruz. İşte Eyüp Aleyhisselam'ın da hastalığı bedenseldi, bedenindeydi. Onun bedenindeki o pek çok yarayı uzun müddet kalmasını acıyoruz. Allah Allah. Ben Eyüp Aleyhisselam'ın hayatını dinleyip de üzülmeyen bir adam görmedim. Hele tarih kitabında geçen o fazla detaylara girildiğinde biraz da yaşı 40'ı 50'yi geçmişse mutlaka ağlıyorlar. Halbuki diyor bizim ona mukabil bizim batini ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız var. Zahir dediği beden, batın dediği ruh. Evet. Peki nedir bu hastalıklar? Biraz sonra gelecek. İç dışa, dış içe bir çevrilsek, hani işlediğimiz günahların tamamı kalbimizde yaralar açıyor diyecek biraz sonra. Her işlenen günah, her işlenen hata, her terk edilen farz. Bu da çok önemli. Hani biz bazen haram, günah deyince sadece Allah'ın yasakladığı şeyleri yapmayı haram ve günah olarak algılıyoruz. Bunu çok kişide gördüm ben. Allah hocam diyor ben kimsenin gıybetini yapmıyorum. Hiçbir günah işlemiyorum ben diyor. Kul hakkı girmiyorum kul hakkına diyor. Çalıp çırpmıyorum diyor. Kimseye zararım da yok diyor. Kendini tertemiz çıkardı ortaya. Peki namaz kılıyor musun? Ara işte bir kusurum var o diyor. Her bir namazı terk etmek bir haram. Günde 5 defa. Peki zekat veriyor musunuz? Allah zekat da veremiyoruz. Hesap yapamadık daha işte. Ancak şunu kapat, bunu kapat falan. Maddi durum da çok iyi. Bak zekatı vermemek, namazı kılmamak. Yani Cenab-ı Hakk'ın bizden yapmamız istediği her farzı yapmak da farz, terk etmek de haram. Dolayısıyla terk edilen her farz, hatta vacipler de Hanefilere göre vacipler de girer. Her terk edilen vacip, işlenen her haram ve işlenen her tahrimen mekruh, her biri kalp ve ruhumuza yaralar açıyor. Hastalıklar bırakıyor. Kimisi zehir gibi. Tabi bazı hastalık var zehir gibi. Bazı hastalık virüs gibi. Değil mi? Adam diyor ki kanına diyor HIV virüsü mü diyor. HIV virüsü bulaşmış diyor. Nasıl yani? Allah işte kanarken tık oradan girmiş ama girdiği yerde durmuyor. Bütün vücudu sarıyor. Bedensel böyleyse ruhsal da öyle. Gözden giren bir günah sadece gözden girdiği yerle sınırlı kalmıyor ki. Ruha sirayet ederek o ruhu yaralıyor. Perişan ediyor. Kalbura çeviriyor. Duman ediyor. Şimdi diyor işlediğim günahların her birisi bir kurt olsaydı, bir manevi yılan olsaydı, bir akrep, bir zehir, evet, onlar da diyor böyle bir dışarı çıksaydı, soruyor. İç dışa, dış içe bir çevrilsek, Hazreti Eyüp'ten daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Geçen bir tanesi dedi, hocam dedi, Allah iyi ki işlediğiniz günahları göstermiyor, yoksa hiç kimse toplum hayatına çıkamazdı dedi. Düşündüm, adam haklı. Gerçekten. Allah muhafaza ya. Yani insan bazen bir şey yiyor, affedersiniz, anlatmak için mecburum. Yanlış. Ne yapıyor? Kusuyor. Atıyor dışarı. Yediği her şeyi görüyorsunuz. Allah korusun. Allah da işlediğin günahı yediğimiz herzeleri bir ortaya çıkarsa böyle. Hafazan Allah değil mi ya? Ama bu da bir gerçek ki işlediğimiz her günah, bakın çünkü işlediğimiz her bir günah bu ameli anlamda. Kafamıza giren her bir şüphe, bu da itikadi anlamda. Ne yapar diyor? Kalp ve ruhumuza yaralar açar. İster ameli anlamda yapmamız gereken ibadetleri terk etmek, isterse yapılması haram olan günahları işlemek şeklinde olsun, ya da itikadi anlamda, tabii burada ince bir sır da var, hastalıklar, yani o ibadetleri terk etmekten ve haramlar işlemekten gelen bir hastalıklarla itikadımızı zedeliyor. Ben onun için burada ikinciyi, kafamıza giren her bir şüpheyi ikinciye almasını üstadımızın, yaptığımız günahların, işlediğimiz hataların itikadımızı etkilediğini anlıyorum. Hem Burhan abi anlaşılabilir bu. Önce üstadımız işlediğimiz her bir günah dediği, kafamıza giren her bir şüphe. Demek ki imanımız sağlam bile olsa, eğer haramlara devam edersek, farzları, vacipleri terk etmeye devam edersek Allah muhafaza, zamanla o hastalıklardan gelen sıkıntılar, dertler, arızalar itikadi anlayışımızı, inanç dünyamızı sarsabilir. Ve dolayısıyla şüpheler iras ederek insanın imanını, Allah muhafaza biraz sonra diyecek bir hadis-i şerifle, çalabilir. Her biri bir leke bırakıyormuş. Her biri bir virüs, her biri bir yara, her biri bir hastalık. Peki burayı anladık. Biz demek ki Eyüp Aleyhisselam'dan daha çok hastalıklıymışız. Ama bizim hastalığımız manevi. Görünmüyor. Ne demiştik? Eyüp Aleyhisselam uzun müddet o hastalıkta kalmıştı. Acıyoruz. Kaç yıldır bu günah işliyorsun? Allah işte 50 yaşındayım. İşte 15 yaşında buluğa erdiğimizi düşünürsek 35 yıldır devam ediyor. 35 yıl hastalıkta kalmış adam. Ya ağlanması gereken bu aslında. Eyüp Aleyhisselam'ın ne ki? Hem ondan daha hastalıklı. Biz, nefsimiz, hem ondan daha uzun müddet hasta kalmışız. Hala kalmaya devam ediyoruz. Eyüp Aleyhisselam'ın halis, samimi, garazsız, safi, lillah için yaptığı o duayı harika kabul etti mi Allah? Kabul etti. Eğer bir Müslüman da işlediği günahlar isterse 30 yıllık olsun, isterse 40 yıllık, isterse 50 yıllık olsun, halis, safi, garazsız, lillah için tövbe etse, samimi, hasbi, nasuh tövbesi, bir daha o günaha dönmese, Cenab-ı Hak o günahı işlememiş gibi kabul buyuruyor. Evet. Harika hasrette kabul ediyor. Bir anda. Ya Eyüp Aleyhisselam bir dua etmiş, Cenab-ı Hak 10-15-20 yıllık hastalığını bir anda şifa etti. Biz de öyle. 10 yıllık, 15 yıllık günahın olabilir. Problem değil kardeşim. Farkına varman önemli. Vardın, tövbe ettin billah için. Elhamdülillah. Ders almak lazım. Cenab-ı Hak hissemizi ziyadeleştirsin. Bir de diyor ki Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın ne kadar enteresan yaraları kısacık hayatı dünyeviyesini tehdit ediyordu. Faraza Eyüp Aleyhisselam o hastalıktan vefat etseydi ben bazen diyorum nefsimi de hazırlıyorum. Yani ne zaman başımıza ne geleceği belli değil. Diyorum kardeşlerim hastalık adamı öldürmez. Ama bir insan vefat edecekse Allah hastalığı bir bahane olarak yaratabilir. Sen hastalandım öleceğim diye düşünme. Eğer bu hastalık beni ahirete götürmek için geldiyse hoş safa geldi. Cenab-ı Hak vefat ederken böyle iyileşmez bir hastalığı bana verdi ki bir de şehitlik rütbesi versin diye. Öyle mi? Çünkü iyileşmez hastalıklardan vefat edenler manevi şehit oluyor. Zaten ahirete gidecektin. Ecelin de gelmişti. Sen böyle düşün. Bu hastalığı Allah bana verdi ki bu vesileyle ben hiç olmasa şehitlik rütbesine gideyim. Varsa ufak tefek eksikliklerim, hatalarım, kusurlarım onlar da yıkasın Cenab-ı Hak tertemiz arındırarak götürsün. Yok. Benim ecelim gelmemiş. Cenab-ı Hak sabret bir sabredeyim, şükredeyim, hamd edeyim diye günahlarımı yıkasın diye göndermişse baş göz üstüne yine hoş gelmiş safar getirmiş. Eğer ahirete gitmek bununla olmayacaksa Allah'ın izniyle dolayısıyla hem ölme ihtimaliyle hazır olmak o hastalık vesilesiyle hem de yaşama ihtimaliyle vazifeni yaparak devam etmek. Şimdi Hazreti Eyüp Aleyhisselam bu hastalıktan vefat etseydi bu vesileyle şehit peygamber olurdu. Peygamberlik makamı âlisine bir de şehitlik rütbesi eklenerek makamı yükselirdi. Ne kadar zaman kaybederdi dünyadan? 100 yıl mı? Kaç yıl diyorlar Eyüp Aleyhisselam'ın nasıl yaşamış? Yani 40 yıl, 50 yıl, 70 yıl diyenler var. Değişik görüşler var ama haydi 70 yıl olsun. 70 yıllık kısa bir dünya hayatını tehdit ediyordu Eyüp Aleyhisselam'ın o maddi hastalıkları. Evet. Fakat diyor bizim manevi yaralarımız, yani günahlarımız, hatalarımız, kusurlarımız, isyanlarımız, şüphelerimiz Allah neuzubillah. Pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdit ediyor. Bu pek uzun olan hayat-ı ebedi iki anlamda anlıyorum ben. Biliyorsunuz imanla kabre göçen insanlar eğer günahlar varsa Allah o günahlarını meccanen bağışlayabilir. Allah'ın lütfundan bekleriz. Ya da Allah-u Teala işlenen günahlar kadar cehennemde yıkadıktan, arındırdıktan sonra cennetini alabilir. İmanla göçme şartıyla. Dolayısıyla kaç yıl cehennemde kalacak? Milyon mu? Milyar mı? Üstad Hazretleri hapishanedeki bazı mahpuslara diyor ki sizin diyor bu hapiste çektiğiniz sıkıntılar milyonlar sene cehennem hapsinde kalmanıza kefaret olur diyor. Milyonlar ifadesini kullanıyor. Milyara kadar gider bu milyonlar ifadesi değil mi? Milyonlar milyara kadar gider. Milyar demek değil sadece işte milyonlar. Ne kadar çok biz bilmiyoruz. Allah muhafaza. Demek ki imanla gitsek bile bu kadar milyonlar sene olan ebedi hayatımızı tehdit ediyor. Ve o kadar cehennemde kalmamıza ve o kadar cennetten mahrum kalmamıza sebep verir. Ya da Allah muhafaza biraz sonra diyecek. İşlenen günahlar siyahlandıra siyahlandıra iman nurunu eğer kalbinden çıkarırsa ebedi cennetten mahrum kalıyor. Ebediyen cehennemde kalmasına sebebiyet veriyor. Dördüncü meselede üstadımız diyor ki bir yerde diyor 40 vefiyattan sekerat halinde birkaç kişi diyor. Birkaç kişi. 40 vefiyattan. Allah muhafaza. E peki madem olay bu biz hem Eyüp Aleyhisselam'dan daha çok hastalıklıyız ve madem Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığını tehdit etmesinden daha büyük bir hayatı tehdit ediyor öyleyse o münacat-ı Eyyubiye'ye o hazretten bin defa daha ziyade muhtacız. Allah Allah. Bin defa daha ziyade. Rabbi inni messeniyed durru ve ente erhamur rahimin. Ya Rab, zarar bana dokundu. İşlediğim günahlar, isyanlar, hatalar, kusurlar ebedi hayatımı tehdit ediyor. İmanıma saldırıyor. Bunlara şifa ver ya Rabbi. Bir şey daha okuyup dersimizi bitireceğiz. Bahusus, hususan, özellikle nasıl ki o Hazret'in yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve lisanına ilişmişler. Çok önemli bir ibret gerçekten. Mükemmel bir mukayese. Biliyorsunuz Eyüp Aleyhisselam şuur ve bilinci yerindeydi. Ve diliyle de zikrini yapıyordu. Dolayısıyla yaratılışın gayesi gerçekleşiyordu. Şimdi yaraları oradaki diline iliştiği için artık şuurun ve bilinci kapattığı için onu tabiri caizse ibadetine engel oluyordu. Nasıl ki diyor o Hazret'in yaralarından çıkan o hastalıklar onun kalbine, diline iliştiler. Öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler. Cevap geldi. Demek ki imanla ilgili vesveseler, şüpheler Allah muhafaza. Mesela adam bir ateistin bir sözünden şüpheye düşebiliyor. Allah muhafaza. Hocam diyor Allah'la ilgili şüphelerim düştü, oluştu. Bir siteye girdim internetten. Yanlış. Girmeyeceksin kardeşim. Masken yoksa gaz dolu odaya giriyor musun? Zehirli gaz bulunan odaya giriyor musun? Masken yok. Girmiyorsun. Neden? Kardeşim ne olur ne olmaz. Zehirlenebilirim. Zarar görebilirim. Üzerinde eğer sağlıklı ateşten koruyacak bir elbise yoksa ateşin yandığı yere gidip içine girebilir misin? Yaklaşmıyorsun bile. Uzakta duruyorsun. Peki manevi ateşlerden, manevi zehirlerden niye uzak durmak için tedbir almıyorsun? Ya işlediği bir günah, bir hata, bakıyorsun adamın Allah korusun imanına zarar verebiliyor. Dikkat etmek lazım. Onun için demek ki işlediğimiz her bir günah kalp ve ruhumuza yaralar açıyor. Yaralar. Bir de o yaralardan, o günahların verdiği zarardan dolayı, çünkü leke bıraktı, yara açtı, sıkıntı verdi. Ne oluyor o zaman? Vesveseler, şüpheler, neuzu billah, mahalli iman olan batını kalbe ilişir. Demek ki o zaman o işlenen günahlar Allah korusun bizim ruhumuza ilişiyor. İmanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanisine ilişip zikirden nefret kârını uzaklaştırarak susturuyor. Hani Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığı diline geldiği için dil artık zikredememiş olmuştu ya. Bizim de işlediğimiz günahlar yaptığımız ibadetlerden zevk almamızı engelliyor. İbadete şevkle gitmemize mani oluyor. Zorumuza gidiyor ibadetler. Günah hoş geliyor. Nedenmiş? İşlediğimiz günahlardanmış. Niye secdeye gidince rahat rahat Subhane Rabbel Ala diyemiyorum? Günahlar kalbime ve ruhuma yaralar açıyor. O ruh o secdede rahat edemiyor. İş mesele alın değil. Mesele el değil. Mesele burun değil. Mesele beden değil. Adam alkol alınca niye dengesini tutturamıyor Osman abi? Ya. Aynen öyle. Niye düzgün göremiyor? Demek ki günahlar da manevi sarhoş ediyor adamı. Sarhoş sadece maddi değil ya. Günahlar adamı sarhoş ediyor. Anlayamıyor, göremiyor, fark edemiyor. İbadetin farkına varamıyor. Yapsa bile şuuruna eremiyor, zevk alamıyor, lezzet alamıyor. Onun için ben kesin olarak şu kanaate vardım. Eğer ailevi problemlerimiz varsa, dikkat buyurun. Mutlaka aileyle ilgili eksikliklerimiz vardır. Vazifelerimizde kusurlar vardır. Allah'ın bizden istediği ibadetlerde kusurlarımız ya da haramlarda eksikliklerimiz, haramlara giriyor, bulaşıyoruzdur. Evimize faiz giriyordur mesela. Haram giriyordur mesela. Ya da karı koca arasında, baba evlat arasında, kardeş kardeş arasında, komşu komşu arasında haklara riayet edilmiyordur kardeşlerim. Kesin. Yazın bir probleminiz varsa kendinizi şöyle bir çekten geçirin. Çek edin kendinizi. Yani ya diyor hocam ben diyor bir hastaneye gideceğim diyor. Yaş 40'a geldi. 40'tan sonra kendinizi bir check yap. Check up mı diyorlar? Halil abi sen bilirsin bu işleri. Check up mı diyor? Check up yaptıracağım diyor. Niye diyorsun? Ya belki diyor farkında olmadığın bir rahatsızlık varsa tedbir alayım. Kendimizi manevi bir check-up'tan geçirelim. Öyle mi? Şöyle bir yazalım farzları, haramları. Kocaysa kocanın hanımına, çocuklarına karşı görevlerini, annesine babasına karşı sorumluluklarını, komşularına karşı ödevlerini, kazanç yollarını, gittiği yerleri, baktığı şeyleri, dinlediği şeyleri şöyle bir gözden geçirelim. Eksi artı koyalım. Problem oradadır. Bak, lisan diyor ki zevki ruhanisi erişip zikirden nefret kârâni uzaklaştırıyor. Adam evinde oturduğunda huzur bulamıyorsa, nefret ediyorsa bir problem vardır. Evet. Yani konu sadece Cenab-ı Hakk'ın bizden yapmamız istediği farz ibadetler olarak değil, insanlara karşı sorumluluklarımız, vazifelerimiz vesaire de değerlendirmek gerekiyor. Evet, günah kalbe girip, kalbe işleyip, siyahlandıra siyahlandıra, son cümle, hadis meali bu, ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor kardeşler. Evet. Şu ampul odayı küçük olmasına rağmen ışıtıyor. Bir küçük ampul, armut kadar bir ampul. Kaç metrekare ev olsun? 100 metrekare o bir odayı ışıtır, evet. Hele 10 metrekare ise bu fevkalade yeter. Ama siz her gün bir siyah mürekkep atın üzerine. Her gün bir tane. Çok değil ya, her gün bir tane. Ne olur? Birkaç ay sonra azalır. 2-3 ay sonra oda kapkaranlık kalır. Bak, odada elektrik olmadığından değil. Demek ki bir müminin imanı olmasına rağmen İşlediği günahlar o imanını siyah lekeler halinde sara sara sara sara o iman artık tesir etmez hale geliyor. Ya da Allah korusun ampul patlıyor. Elektrik kesiliyor. Bitti. Allah muhafaza. Onun için diyor Peygamberimiz her günah kalbe bir leke bırakır. İstiğfar ile temizlenmezse Allah korusun o leke sürekli dura dura dura bir gün Allah muhafaza. Onun için o günah istiğfar ile her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse kurt değil belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bu duasını her zaman yapmayı nasip etsin. Yaparken de öncelikle manevi hastalıklarımız olan günahlarımızdan, isyanlarımızdan tedavi olmayı, haramları terk etmeyi ve farzları yerine getirmeyi niyet ederek inşallah ve günahlarımızın bağışlanmasını niyet ederek öncelikle o duayı yapalım. Ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.